6.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Simyacı Paolo Cello, okuyan Figen Yılmaz. Bir kervancının getirdiği kitabı eline aldı simyacı. Kapağı yoktu kitabın ama gene de yazarının kim olduğunu anladı. Oscar Wilde'dı yazar. Kitabın sayfalarını karıştırırken Narkisos'u anlatan bir öyküye rastladı. Narkisos'un kendi güzelliğini her gün bir gölün sularında seyretmeye giden bu yakışıklı delikanlının efsanesini biliyordu simyacı. Bu delikanlı kendi görüntüsüne öylesine vurgunmuş ki günün birinde göle düşüp boğulmuş. Onun göle düşüp boğulduğu yerde de bir çiçek açmış. Bu çiçeğe Nergis adı verilmiş. Ama kendi yazdığı öyküyü böyle bitirmiyordu Oscar Wilde. Tatlı su gölünün kıyısına gelen orman tanrıçaları oraya aslar, onu bir acı gözyaşı kavanozuna dönüşmüş olarak bulduklarını yazıyordu Oscar Wilde. "Neden ağlıyorsun?" diye sormuş oraya aslar. "Narkisos için ağlıyorum," diye yanıtlamış göl. "Ne var bunda şaşılacak?" demiş bunun üzerine orman tanrıçaları. "Bizler ormanda boşu boşuna onun peşinde dolaşır dururduk. Ama onun güzelliğini yalnızca sen görebilirdin yakından." "Narkisos yakışıklı bir genç miydi?" diye sormuş göl. "Bunu senden daha iyi kim bilebilir ki?" diye karşılık vermiş iyice şaşıran Oreaslar. "Her gün senin kıyılarına gelip sularına bakıyordu." Göl bir süre sessiz kalmış. Sonra şöyle konuşmuş. "Narkisos için ağlıyorum. Ama onun yakışıklı olduğunu hiç fark etmemiştim ben. Narkisos için ağlıyorum. Çünkü sularına eğildiğim zaman gözlerinin derinliklerinde kendi güzelliğimin yansımasını görebiliyordum." İşte çok güzel bir hikaye dedi simyacı. Birinci bölüm. Delikanlının adı Santiago idi. Sürüsüyle birlikte eski, terk edilmiş kilisenin önüne geldiğinde güneş batmak üzereydi. Kilisenin çatısı çoktandır çökmüş, bir zamanlar ayin eşyalarının konulduğu yerde kocaman bir firavun inciri büyümüştü. Delikanlı geceyi burada geçirmeye karar verdi. Bütün koyunlarını yıkık kapıdan içeri soktu. Koyunların geceliğin kaçmalarına engel olacak şekilde kapıya birkaç tahta daha koydu. Bu bölgede kurt falan yoktu. Ama bir keresinde bir kaçak koyunu bulmak için ertesi gün bütün gün dolaşmak zorunda kalmıştı. Yamçısını yere yayıp üzerine uzandı. Okuyup bitirdiği kitabı da yastık olarak başının altına koydu. Uykuya dalmadan önce artık daha kalın kitaplar okuması gerektiğini düşündü. Okumaları daha uzun sürer, geceliğinde daha rahat yastık olurlardı. Uyandığında ortalık hala karanlıktı. Yukarıya baktı, yarı yarıya yıkılmış çatının arasından parlayan yıldızları gördü. Biraz daha uyusaydım diye düşündü. Bir hafta önceki düşü tekrar görmüş, gene sonunu getiremeden uyanmıştı. Kalktı, bir yudum şarap içti. Sonra değneğini eline alıp, hala uyumakta olan koyunlarını uyandırmaya başladı. Hayvanların çoğunun tıpkı kendisi gibi uykudan hemen ayrılıp uyandıklarını fark etti. Sanki güzemli bir güç, 2 yıldır yiyecek ve su peşinde kendisiyle birlikte bütün ülkeyi dolaşıp duran koyunların yaşamına bağlamıştı yaşamını. "Bana öylesine alıştılar ki saat düzenimi biliyorlar," dedi kendi kendine alçak sesle. Bir an daldıktan sonra tersi de olabilir diye düşündü. Hayvanların saat düzenine belki de kendisi alışmıştı. Gene de uyanması geciken koyunlar da vardı. Adlarını söyleyerek sopasıyla birer birer hepsini uyandırdı. Söylediklerini koyunların anlayabildiğine her zaman inanmıştı. Bundan dolayı kendisini etkileyen kitapların bazı bölümlerini kimi zaman onlara okur, kimi zaman da kırlarda dolaşan bir çobanın yalnızlığından ya da yaşama sevincinden söz ederdi onlara. Kimi de uğramayı alışkanlık haline getirdiği kentlerde gördüğü son yenilikleri anlatırdı. Ama önceki günden bu yana 4 gün sonra varacağı kentte yaşayan genç kızdan başka bir konuşma konusu açmamıştı. Bir tüccarın kızıydı söz konusu olan. Önceki yıl yalnızca bir kez gelmişti buraya. Tüccarın bir kumaş mağazası vardı. Alacağı mal konusunda aldatılmamak için koyunların gözünün önünde kırkılmasını istiyordu. Bu mağazayı ona bir arkadaşı anlatmış, çoban da sürüsünü oraya götürmüştü. "Biraz yün satmak istiyorum," demişti çoban tüccara. Dükkan kalabalıktı, iş yoğundu. Bu yüzden tüccar çobana ikindiye kadar beklemesini söyledi. Bunun üzerine çoban gidip mağazanın önündeki kaldırıma oturdu, heybesinden bir kitap çıkardı. "Çobanların kitap okuyabildiklerini bilmiyordum," dedi yanı başında bir kadın sesi. Uzun siyah saçları, eski mağripli fatihleri belli belirsiz anımsatan gözleriyle tepeden tırnağa tam bir Endülüs kızıydı konuşan. Koyunlar kitaplardan daha öğreticidir diye yanıtladı genç çoban. İki saatten fazla sohbet ettiler. Endülüs kızı, tüccarın kızı olduğunu söyledi. Her günü birbirine benzeyen köy yaşamını anlattı. Çoban, Endülüs kırlarından uğradığı kentlerde gördüğü son yeniliklerden söz etti. Koyunlarıyla konuşmak zorunda kalmadığı için mutluydu çoban. ''Okumayı nasıl öğrendiniz?'' diye sordu genç kız. ''Herkes gibi'' diye yanıtladı çoban, ''okulda.'' ''Peki ama okulma bildiğinize göre niçin çobanlık yapıyorsunuz?'' Delikanlı bu soruyu yanıtlamamak için duymamazlıktan geldi. Vereceği yanıtı genç kıza anlatmayacağından emindi. Bu yüzden yolculuk öyküleri anlatmayı sürdürdü. Genç kızın mağripli küçük gözleri merak ve şaşkınlıktan kocaman açılıyor, kimi de iyice küçülüyordu. Zaman geçtikçe zamanın hiç geçmemesini, genç kızın babasının işlerini bitirmemesini ve kendisinden 3 gün daha beklemesini istemesini dilemeye başladı delikanlı. Şimdiye kadar hiç duymadığı bir şeyler hissettiğini fark etti. Sonsuza dek bir yere yerleşmek istiyordu. Kara saçlı genç kızın yanında kuşkusuz günler birbirine benzemezdi. Ama sonunda tüccar gelip 4 koyun kırpmasını istedi, borcunu ödedikten sonra çobanın ertesi yılda uğramasını söyledi. Şimdi bu kasabaya ulaşmak için önünde 4 gün vardı çobanın. Heyecandan içi içine sığmıyordu ama yüreğini koyu bir kaygı da sarmıştı. Belki de genç kız unutmuştu onu. Yün satmak için oraya uğrayan bir yün çoban vardı. Pek önemli değil dedi koyunlarıyla konuşurken. Ben de başka yerlerde başka kızlar tanıyorum. Ama yüreğinin derinliklerinden biliyordu ki öyle pek önemli değil diyecek durumda değildi. Çobanların da tıpkı denizciler ve gezgin satıcılar gibi kendilerini yeryüzünde başıboş dolaşmaktan vazgeçirtecek birinin yaşadığı bir kente uğrayabileceklerini biliyordu. Günün ilk ışıkları tan yerinden yükselmeye başlarken çoban koyunlarını gün doğusu yönünde sürmeye başladı. Hiçbir zaman bir karar vermek gereksinimi duymuyorlar diye düşündü. Belki de bu yüzden hep benim yanımda kalıyorlar. Su ve yiyecekten başka bir şeye gereksinim duymuyorlardı koyunlar. Onların çobanı olarak Endülüs'ün en iyi otlaklarını bildiği sürece kendisiyle her zaman dost kalacaklardı. Güneşin doğuşu ile batışı arasında eğleşen, uzun saatlerden oluşan günlerin biri ötekinden farklı olmasa da, kısacık yaşamları boyunca tek bir kitap okumasalar, köylerinde olup bitenleri anlatan delikanlının insan dilini anlamasalar da, yiyecek ve suyla yetiniyorlardı ve bunlar onlar için yeterliydi. Buna karşılık günlerini, arkadaşlıklarını ve kimi zaman da etlerini cömertçe sunuyorlardı. Günün birinde bir canavara dönüşsem ve tek tek hepsini öldürsem, sürünün hepsini boğazladıktan sonra ancak işin farkına varırlardı diye düşündü delikanlı. Çünkü bana inanıyorlar ve artık kendi içgüdülerine güvenmiyorlar. Bu böyle, çünkü onları otluğa ben götürüyorum. Delikanlı kendi düşüncelerine şaşmaya, onları tuhaf bulmaya başladı. İçinde firavun inciri bitmiş kilise, belki de cinli periliydi. Belki de aynı düşü bu nedenle yeniden görüyor ve her zaman sadık dost saydığı koyunlara karşı öfke duyuyordu. Önceki akşam yemeğinden kalma şarabından içti ve yamçısına sarındı. Birkaç saat sonra güneşin yükselmesiyle artan bunaltıcı sıcaklar yüzünden sürüsünü kırda dolaştıramayacağını biliyordu. Yazın bu saatte bütün İspanya uykuya dalardı. Sıcak gece ininceye kadar sürerdi ama bu arada yamçısını yanında taşımak zorundaydı her şeye karşın. Bu yükten yakınmaya kalkıştığı zaman sabah ayazını bu yük sayesinde hissetmediğini anımsıyordu kuşkusuz. Havanın beklenmedik değişikliklerine karşı koymaya her zaman hazır olmalıyız diye düşünüyordu o zaman. Yamçının ağırlığına katlanmayı minnetle kabul ediyordu. Yamçının da bir varlık nedeni vardı, tıpkı delikanlının hikmeti vücudu gibi. Orası senin, burası benim, Endülüs ovalarını 2 yıl dolaştıktan sonra bölgenin bütün kentlerini ezbere öğrenmişti. Yaşamına anlam veren şey gezip dolaşmaktı. Basit bir çobanın neden okuma bildiğini bu kez genç kıza açıklamak niyetindeydi. 16 yaşına kadar papaz okuluna gitmişti. Ana babası onun din adamı olmasını istemişlerdi. Tıpkı koyunları gibi yalnızca su ve yiyecek için çalışan yoksul bir köylü ailesi için gurur kaynağıydı böyle bir şey. Latince, İspanyolca ve din bilim okumuştu. Ama daha küçüklüğünden itibaren dünyayı tanımayı hayal etmişti. Tanrı'yı ya da insanın günahlarını öğrenmekten çok daha önemliydi böyle bir şey. Bir akşam ailesini görmeye giderken bütün cesaretini toplayıp babasına rahip olmak istemediğini söyledi. Yolculuk etmek istiyordu. Dünyanın bütün insanları şimdiye kadar bu köyden gelip geçtiler oğlum. Burada yeni şeyler aramaya geldiler ama hiç değişmediler. Şatoyu gezmek için tepeye çıkarlar ve geçmişin günümüzden daha iyi olduğuna karar verirler. Saçlarının rengi ister açık ister koyu olsun, hepsi de köyümüzün insanlarına benzerler. Ama ben bu insanların geldikleri ülkelerdeki şatoları bilmiyorum diye yanıtladı delikanlı. Bu insanlar tarlalarımızı, kadınlarımızı görünce her zaman burada yaşamak istediklerini söylerler diye sürdürdü baba. Onların geldikleri yerlerin kadınlarını ve topraklarını tanımak istiyorum dedi oğul bunun üzerine. Çünkü hiçbiri bizimle kalmıyorlar burada. Ama bu insanların cepleri para dolu dedi baba. Bizim burada yalnızca çobanlar başka yerleri görebilirler. Öyleyse ben de çoban olacağım. Bunun üzerine baba hiçbir şey söylemedi. Ertesi gün içinde 3 eski İspanyol altın lirası bulunan bir kese verdi oğluna. Bunları bir gün tarlada bulmuştum. Rahipliğe kabul edilme törenine kiliseye vermeyi düşünüyordum. Git kendine bir sürü al ve en iyisinin bizim şatomuz, en güzel kadınların da bizim kadınlarımız olduğunu öğreninceye kadar dünyayı dolaş. Ve baba oğlunu kutsadı. Delikanlı babasının gözlerinde de dünyayı dolaşma isteğinin bulunduğunu gördü. Her gece uyumak, yemek ve içmek, hep aynı yerde kalarak yıllarca kurtulmaya çalışmış olmasına karşın hala canlı kalan bir istekti bu. Ufuk kızardı, sonra güneş göründü. Delikanlı babasıyla yaptığı konuşmayı anımsadı ve kendini mutlu hissetti. Daha şimdiden birçok şato, birçok kadın tanımıştı. Ama bu kadınlardan hiçbiri 2 gün sonra göreceği kadının eline su bile dökemezdi. Bir yamçısı, bir başkasıyla değiş tokuş edebileceği bir kitabı ve bir sürüsü vardı. Bununla birlikte en önemlisi, her gün yaşamının büyük düşünü gerçekleştiriyordu. Geziyordu. Endülüs ovalarından bakınca koyunlarını satıp denizci olabilirdi. Denizden usandığı zaman da birçok kent, birçok kadın tanımış, birçok mutluluk olanağı yaşamış olurdu. Papaz okuluna, Tanrı'yı aramaya nasıl gidebilirim diye düşündü doğan güneşe bakarak. Bunun olası olduğu durumlarda bir yolunu bulup bir başka yolculuğa çıkıyordu. Buradan kaç kez geçmiş olmasına karşın bu harap kiliseye kadar hiç gelmemişti. Dünya büyüktü, sonu gelmiyordu. Kısa bir sürede olsa koyunların kendisine yol göstermesine izin verse sonunda bir yığın ilginç şeyler keşfederdi. Sorun şu ki her gün yeni bir yere gittiklerinin farkına varmıyorlar. Otlaklarını değiştiğini, mevsimlerin birbirine benzemediğini anlamıyorlar. Çünkü yiyecek ve sudan başka bir kaygıları yok. Belki de herkes için durum böyledir diye düşündü çoban. Tüccarın kızına rastladığımdan bu yana başka bir kadın düşünmeyen benim için bile. Gökyüzüne baktı. Hesaplamalarına göre öğle yemeğinden önce Tarifa'da olacaktı. Orada kitabını daha kalın bir kitapla değiştirebilir, şişesini şarapla doldurur, saç sakal tıraşı olabilirdi. Kızın yanına gitmeden önce iyice hazırlanmalıydı. Daha fazla koyunu olan bir başka çobanın kendisinden önce davranıp genç kıza talip olma olasılığını düşünmek bile istemiyordu. Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor diye düşündü. Güneşin durumuna bakıp adımlarını hızlandırarak. Tarifa'da düş yorumcusu bir yaşlı kadının yaşadığını anımsamıştı. Daha önce bir kez görmüş olduğu bu düşü bu gece de görmüştü. Yaşlı kadın delikanlıyı evin arkasındaki bir odaya götürdü. Odayı salondan rengarenk bir plastik perde ayırıyordu. Odada bir masa, bir İsa'nın kutsal yüreği tasviri ve 2 sandalye vardı. Yaşlı kadın oturdu, delikanlıya da oturmasını söyledi. Sonra delikanlının 2 elini ellerinin arasına aldı ve usulca dua etmeye başladı. Söyledikleri bir çingene duasına benziyordu. Şimdiye kadar dolaşırken bir yığın çingeneye rastlamıştı. Bu insanlar da dolaşıyorlardı ama koyunlarla ilgilenmiyorlardı. Söylenenlere bakılırsa bir çingenenin işi gücü durmadan insanları aldatmaktı. Şeytanla anlaşma yaptıkları, çocukları kaçırıp gizli barınaklarda bunları köle gibi kullandıkları da söyleniyordu. Genç çoban çocukken çingeneler tarafından kaçırılmaktan korkmuştu her zaman. Yaşlı kadın ellerini tutunca bu eski korkuyu anımsadı delikanlı. Ama burada İsa'nın kutsal yüreği tasviri var diye düşündü kaygılarından kurtulmak isterken. Ellerinin titremeye başlamasını yaşlı kadın da onun bu ürküntüsünü fark etmesini istemiyordu. Sessizce bir Tanrı babamız duası okudu. İlginç dedi yaşlı kadın gözlerini delikanlının elinden ayırmaksızın ve tekrar sustu. Delikanlı giderek sinirlendiğini hissediyordu. Ama elinin titremesine engel olamadı ve yaşlı kadın fark etti bunu. Hemen ellerini çekti kadının ellerinden. Buraya el fonuna baktırmak için gelmedim dedi. Bu eve geldiği için artık pişmanlık duyuyordu. Bir an kadına ücretini ödemenin ve hiçbir şey öğrenmeden buradan ayrılmanın daha iyi olacağını düşündü. Ne var ki üst üste gördüğü aynı düşün ne anlama geldiğini öğrenmek çok önemliydi onun için. Gördüğün düşler hakkında bilgi almaya geldin dedi bunun üzerine yaşlı kadın. Ama düşler Tanrı'nın diliyle konuşurlar. Tanrı dünyanın diliyle konuşursa bunun yorumunu yapabilirim. Ama senin ruhunun diliyle konuştuğu zaman bunu yalnızca sen anlayabilirsin. Gene de danışma ücreti ödeyeceksin bana. Gene bir dalavere diye düşündü delikanlı. Her şeye karşın tehlikeyi göze almaya karar verdi. Bir çoban kurt ya da kuraklık tehlikesiyle her zaman karşı karşıyadır. Ama çobanlık mesleğini çekici kılan da budur zaten. Aynı düşü üst üste 2 kez gördüm. Koyunlarımla bir otlaktaydım. Derken bir çocuk göründü ve koyunlarla oynamaya başladı. İnsanların koyunlarımla oynamasından pek hoşlanmam. Tanımadıkları insanlardan korkarlar. Ama kendileriyle oynamaya gelen çocuklardan korkmazlar. Neden bilmem. Hayvanların insanların yaşını bilmeleri şaşırtıcı bir şey. Sözü gördüğün düşe getir dedi yaşlı kadın. Ateşte tencerem var. Hem zaten fazla paran da yok. Bütün zamanımı alamazsın. Çocuk bir süre koyunlarla oynuyor diye sürdürdü konuşmasını çoban biraz sıkıntıyla. Ve birden elimden tutuyor beni Mısır piramitlerine götürüyor. Yaşlı kadının Mısır piramitlerinin ne olduğunu bilip bilmediğini anlamak için bir an sustu. Ama kadın sessizliğini bozmadı. Sonra Mısır piramitlerinin yaşlı kadın iyice anlaması için bu sözcükleri tane tane söylüyordu. Önünde çocuk bana, buraya gelirsen gizli bir hazine bulacaksın diyor. Ve tam bana hazinenin yerini göstereceği sırada uyanıyorum. İki kez oldu. Yaşlı kadın bir süre sustu. Sonra delikanlının ellerini tuttu, dikkatle inceledi. Artık senden para istemiyorum dedi sonunda. Ama hazineyi bulacak olursan onda birini isterim. Delikanlı gülmeye başladı, sevinçten gülüyordu. Böylece gördüğü hazine düşleri sayesinde cebindeki pek az parayı da harcamamış oluyordu. Bu yaşlı kadın gerçekten bir çingene olmalıydı. Çingeneler biraz tuhaftırlar. İyi de nasıl yorumluyorsunuz bu düşü diye sordu delikanlı. Önce yemin edeceksin. Sana söylediklerime karşılık hazinenin onda birini bana vereceğine dair yemin edeceksin. Delikanlı yemin etti. Yaşlı kadın gözlerini İsa'nın kutsal yüreği tasvirinden ayırmaksızın tekrarlamasını istedi. Dünya dilinde bir düş bu dedi ardından. Bunu yorumlayabilirim ama çok zor bir yorum. İşte bu yüzden bana vereceğin paya değer. Yorumum şöyle. Mısır piramitlerine gitmelisin. Neyin nesidir bunlar bilmiyorum ama bir çocuk gösterdiğine göre gerçekten vardır bunlar. Orada bir hazine bulup zengin olacaksın. Delikanlı önce şaşırdı sonra öfkelendi. Bu kadar az bir şey için bu cadı kadına gelmesi gerekmezdi. Ama para ödemek zorunda olmadığını anımsadı. Eğer buysa bunun için vakit kaybetmeye değmez dedi. Hadi canım, sana gördüğün düşü yorumlamanın zor olduğunu söylemiştim. Basit şeyler en olağanüstü şeylerdir ve yalnızca bilginler anlayabilirler bunları. Bir bilgin olmadığım için başka şeyler de bilmem gerekiyor. El falına bakmak mesela. Peki nasıl gideceğim Mısır'a? Ben yalnızca düşleri yorumluyorum. Bunları gerçeğe dönüştürecek gücüm yok benim. Bu yüzden de kızlarımın bana verdikleriyle yaşamak zorundayım. Ama ya Mısır'a varamazsam? O zaman da bir şey ödemezsin bana. Zaten ilk kez olmayacak. Ve yaşlı kadın bu sözlerine hiçbir şey eklemedi. Delikanlıdan gitmesini istedi. Çünkü onunla epeyce zaman kaybetmişti. Çoban falcının yanından hayal kırıklığı içinde ayrıldı. Bir daha asla düşlere inanmamaya karar verdi. Bu arada yapacak bir yığın işi olduğunu anımsadı. Önce gidip karnını doyurdu, kitabını daha kalın bir kitapla değiştirdi ve yeni satın aldığı şarabı rahatça içmek için kasabanın alanına gidip bir sıraya oturdu. Sıcak bir gündü ama şarap o akıl sır ermez gizemiyle çobanın içini biraz serinletti. Koyunlar yeni edindiği bir dostun kent girişinde bulunan ağılındaydılar. Bu yörelerde bir yığın arkadaşı vardı ve bu da yolculuk yapmayı neden bunca sevdiğini açıklıyordu. Her gün birlikte olmak gereksini duymaksızın insan her zaman yeni dostlar edinir. Papaz okulunda olduğu gibi insan her zaman aynı insanları görürse bunları yaşamının bir parçası saymaya başlar. İyi ama bu kişiler de bu nedenle hayatımızı değiştirmeye kalkışırlar. Bizi görmek istedikleri gibi değilse hoşnut olmazlar, canları sıkılır. Çünkü efendim herkes bizim nasıl yaşamamız gerektiğini elifi elifine bildiğine inanır. Ne var ki hiç kimse kendisinin kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini kesinlikle bilmez. Tıpkı şu düşleri gerçeği dönüştürmeyi beceremediği halde düş yorumculuğuna kalkışan cadı gibi. Koyunlarını alıp kırlara açılmadan önce güneşin alçalmasını beklemeye karar verdi. 3 gün sonra tüccarın kızını görecekti. Tarife papazından aldığı kitabı okumaya başladı. Kalın bir kitaptı. Daha ilk sayfada bir cenaze törenini anlatıyordu. Ayrıca kahramanların adları da son derece karmaşıktı. Günün birinde bir kitap yazacak olursa diye düşündü, okurları kahramanların adlarını bir anda öğrenmek zorunda bırakmamak için onları teker teker sunacaktı. Okumaya iyice daldığı sırada cenaze karda gömüldüğü ve bu da yakıcı güneşin altında serinlik duygusu uyandırdığı için hoşuna gidiyordu okuma. Yaşlı bir adam gelip yanına oturdu ve onunla konuşmaya başladı. Bu insanlar ne yapıyorlar diye sordu yaşlı adam alandan geçenleri göstererek. Çalışıyorlar diye yanıtladı çoban. Soğukça ve okuduğu kitaba kendini iyice kaptırmış gibi. Aslında tüccarın kızının önünde koyunları kırktığını ve kızın da çobanın nasıl yaman biri olduğunu gözleriyle tanıklık ettiğini hayal ediyordu. Bu sahneyi daha önce onlarca kez hayal etmişti. Koyunların arkadan öne doğru kırkılmaları gerektiğini genç kıza anlatmaya başlayınca onun kendisini kendinden geçercesine dinlediğini gözünün önüne getiriyordu her zaman. Bir yandan koyunları kırkerken, bir yandan da genç kıza anlatacak ilginç öyküler anımsamaya çalışıyordu. Bunlar çoğunlukla kitaplarda okuduğu öykülerdi. Ama bunları sanki hiç yaşamamışçasına anlatıyordu. Genç kız okuma bilmediği için işin aslını hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Ne var ki, direndi yaşlı adam, yorgun ve susamış olduğunu söyledi ve bir yudum şarap içmek istedi. Delikanlı şişeyi verdi ona, belki de kendisini rahat bırakır diye düşündü. Ama yaşlı adam mutlaka gevezelik etmek istiyordu. Çobana okumakta olduğu kitabın nasıl bir şey olduğunu sordu. İçinden adama kaba davranıp oturduğu sırayı değiştirmeye geçirdi ama babası ona yaşlı insanlara karşı saygılı olmayı öğretmişti. Bunun üzerine kitabı yaşlı adama uzattı. Bunu iki nedenden dolayı yaptı. Birincisi kitabın adını iyi söyleyemiyordu. İkincisi yaşlı adam okuma bilmiyorsa küçük düşmemek için kendisi sıra değiştirmek isteyecekti. Hım dedi yaşlı adam sanki tuhaf bir nesneymiş gibi bütün dikkatiyle incelerken. Önemli bir kitap ama çok sıkıcı. Çoban çok şaşırdı. Demek yaşlı adam da okuma biliyordu ve bu kitabı daha önce okumuştu. Onun dediği gibi sıkıcı bir kitapsa değiştirmek için hala zamanı vardı. Bütün kitaplar gibi aynı şeyden söz eden bir kitap diye sürdürdü konuşmasını yaşlı adam. İnsanların kendi yazgılarını seçmek şansından yoksun bulunduklarından söz ediyor. Ve sonunda da dünyanın en büyük yalanına inandığını söylüyorlar. Peki dünyanın en büyük yalanı ne diye sordu delikanlı şaşkınlık içinde. Ne mi? Hayatımızın belli bir anında yaşamamızın denetimini elimizden kaçırırız. Ve bunun sonucu olarak hayatımızın denetimi yazgının eline geçer. Dünyanın en büyük yalanı budur. Benim için böyle olmadı dedi delikanlı. Rahip olmamı istiyorlardı, ben kendim çoban oldum. Böylesi daha iyi dedi yaşlı adam, çünkü sen gezmeyi seviyorsun. Düşüncelerimi okuyor diye geçirdi içinden Santiago. Bu sırada pek öyle umursamadan kalın kitabın sayfalarını karıştırıyordu yaşlı adam. Çoban onun giysilerinin tuhaflığını fark etti. Araba benziyordu. Ama bu yörelerde olağanüstü bir şey değildi bu. Tarifa'dan ancak birkaç saat uzaktaydı Afrika. Çoğu zaman kente alışveriş yapmak için Araplar gelirdi. Günde birkaç kez tuhaf hareketler yaparak dua ettikleri görülürdü. Neredensiniz diye sordu delikanlı. Birçok yerden. Kimse birçok yerden olamaz dedi delikanlı. Ben bir çoban olarak değişik yerlerde bulunabilirim ama aslım bir yerdendir. Çok eski bir şatosu olan bir kent. Orada doğdum. Peki diyelim ki ben de Salem'de doğdum. Çoban Salem'in nerede olduğunu bilmiyordu. Ama bilgisizliğinden dolayı küçük düşmemek için de soru sormak istemiyordu. Bir süre alana baktı, insanlar gidip geliyor, işleri başlarından aşkınmış gibi görünüyorlardı. Nasıl bir yer Salem diye sordu sonunda bir ipucu yakalamak için. Her zamanki gibi, her zaman nasılsa öyle. Doğrusu bir ipucu değildi yanıtı ama en azından Salem'in Endülüs'te bulunmadığını biliyordu. Yoksa bilirdi bu kenti. Peki ne yapıyorsunuz Salem'de? Salem'de mi ne yapıyorum? Yaşlı adam ilk kez kahkahayla gülmeye başladı. Salem kralıyım ben, ne soru? İnsanlar bir yan acayip şeyler söylüyorlar. Bazen koyunlarla birlikte yaşamak çok daha iyi. Konuşmaz koyunlar, yiyecek ve su aramaktan başka bir şey yapmazlar. Ya da kitaplar, dinlemek isterseniz size ilginç öyküler anlatır kitaplar. Ama insanlarla konuşurken durum başka. Öylesine tuhaf şeyler söylerler ki konuşmayı nasıl sürdüreceğinizi bilemezsiniz. Benim adım Melkisedek dedi yaşlı adam. Kaç tane koyunum var? Yeteri kadar diye yanıtladı çoban. Yaşlı adam onun hayatı hakkında daha fazla şeyler öğrenmek istiyordu. Öyleyse bir sorunumuz var. Yeteri kadar koyunun olduğunu düşündüğün sürece sana yardım edemem. Delikanlı içinde bir kızgınlık hissetmeye başladı. Hiçbir yardım istediği yoktu. Şarap isteyen, sohbet etmek isteyen, kitabıyla ilgilenen yaşlı adamın kendisiydi. Kitabı geri verin bana dedi. Koyunlarımın yanına gidip yola çıkmalıyım. 10 koyundan birini bana ver dedi yaşlı adam. O zaman gizli hazineye ulaşmak için ne yapman gerektiğini öğretirim sana. Delikanlı bunun üzerine düşündüğünü anımsadı. Ve birden her şey apaçık ortaya çıktı. Yaşlı kadın para istememişti kendisinden. Bu yaşlı adam, belki de kadının kocasıydı, gerçeklerle hiçbir ilişkisi olmayan bir bilgi karşılığında daha fazla para sızdıracaktı. Bu da bir çingene olmalıydı. Ama delikanlı daha ağzını açmadan yaşlı adam yere eğilip ince bir dal parçası aldı ve alanın kumu üzerine bir şeyler yazmaya başladı. Yaşlı adam eğildiği anda göğsünde bir şey parladı ve öylesine parladı ki delikanlının gözleri hiçbir şey görmez oldu. Ama yaşından beklenmeyecek bir çabuklukla harmanesiyle göğsünü örttü yaşlı adam. Delikanlının göz kamaşması geçti ve yaşlı adamın yazmakta olduğu şeyleri açık seçik görmeye başladı. Küçük kentin alanının kumları üzerinde babasının ve annesinin adlarını okudu. Hayatının o ana kadarki öyküsünü, çocukken oynadığı oyunları, papaz okulunun soğuk gecelerini okudu. Şimdiye kadar hiç kimseye anlatmadığı şeyleri okudu. Karaca avlamak için babasının tüfeğini gizlice alışını ya da yalnız başına yaptığı ilk cinsel deneyini. "Ben Salem kralıyım," demişti yaşlı adam. "Bir kral niçin bir çobanla çene çalsın?" diye sordu delikanlı, tedirgin olmuş, alabildiğine şaşırmıştı. "Bunun birçok nedeni var ama diyelim ki bunun en önemli nedeni senin kişisel menkıbeni gerçekleştirmek gücüne sahip oluşun." Delikanlı, kişisel menkıbenin ne anlama geldiğini bilmiyordu. "Senin her zaman gerçekleştirmek istediğin şeydir. Hepimiz gençken kişisel menkıbemizin ne olduğunu biliriz. Hayatın bu döneminde her şey açık seçiktir, her şey mümkündür ve hayal kurmaktan, hayatında gerçekleştirmek istediği şeylerin olmasını istemekten korkmaz. Ama zaman geçtikçe gizemli bir güç, kişisel menkıbenin gerçekleştirilmesinin olanaksız olduğunu kanıtlamaya başlar." Yaşlı adamın söylediklerinin genç çoban için önemli bir anlamı yoktu. Ama şık gizemli güçlerin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Anlattığı zaman tüccarın kızının ağzı bir karış açık kalacaktı. "Olumsuz gibi görünen güçlerdir bunlar. Ama aslında sana kişisel menkıbeni nasıl gerçekleştireceğini öğretirler. Zihnini ve iradeni bunlar hazırlar. Çünkü dünyada bir büyük gerçek vardır. Kim olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten bir şeyi istediğin zaman evrenin ruhunda bu istek oluşur. Bu senin yeryüzündeki özel görevindir. İnsan yalnızca yolculuk yapmak istese ya da bir kumaş tüccarının kızıyla evlenmek istese ya da bir hazine aramak istese, dünyanın ruhu insanların mutluluğuyla beslenir ya da mutsuzluklarıyla, arzuyla, kıskançlıkla. Kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmek insanların biricik gerçek yükümlülüğüdür. Her şey bir ve tek şeydir ve bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar. Alanı ve gelip geçenleri seyrederek bir süre sustular. Sessizliği önce yaşlı adam bozdu. "Neden koyun gidiyorsun?" "Çünkü yolculuk yapmak hoşuma gidiyor." Yaşlı adam alanın köşesinde, kırmızı arabasında patlamış mısır satan adamı gösterdi. Çocukken bu adam da yolculuk yapmak istiyordu. Ama patlamış mısır satmak, yıllar boyu para biriktirmek için bu arabayı satın almayı seçti. Yaşlandığı zaman bir aylığına Afrika'ya gidecek. İnsanın düşlediği şeyi gerçekleştirmesi için her zaman olanak bulduğunu bir türlü anlamadı. "Çobanlığı da seçebilirdi," diye düşündü delikanlı. Bu düşüncesini yüksek sesle tekrarladı. "Bunu pekala düşündü," dedi yaşlı adam. "Ama patlamış mısır satıcıları çobanlardan daha önemlidirler. Patlamış mısır satıcılarının başlarında sokacakları bir çatı vardır. Oysa çobanlar yıldız palasta uyurlar. İnsanlar kızlarını çobanlardan çok patlamış mısır satıcısıyla evlendirmek isterler." Tüccarın kızını düşünen çoban yüreğinde bir acı hissetti. Kızın yaşadığı kentte kuşkusuz bir patlamış mısır satıcısı vardı. Sonuç olarak insanların patlamış mısır satıcıları ve çobanlar hakkındaki düşündükleri onlar için kişisel menkıbeden daha önemli olur. Yaşlı adam kitabın sayfalarını karıştırdı, bir yere eğlenerek okudu. Çoban biraz bekledi, sonra daha önce yaşlı adamın yaptığı gibi araya girdi. "Bunları neden söylüyorsunuz bana?" "Çünkü sen kendi kişisel menkıbeni yaşamaya çalışıyorsun ve bundan vazgeçmek üzeresin." "Peki siz hep böyle durumlarda mı ortaya çıkarsınız?" "Her zaman böyle değil. Ama her zaman bir şey yapmaktan geri durmadım. Bazen iyi bir fikir, bir çözüm yolu olarak göründüm. Kimi zaman çok nazik bir anda işleri kolaylaştıracak şekilde davrandım. Böyle şeyler işte. Ama çoğu insan hiçbir şeyin farkına varmadı. Bir hafta önce bir maden arayıcısına bir taş biçiminde görünmek zorunda kaldığını anlattı. Zümrüt aramak için her şeyini terk etmiş bir adam. 5 yıl boyunca bir ırmağın kıyısında çalışmış. 999.999 tane taş kırmıştı. Bir zümrüt parçası ararken, işte o anda vazgeçmeyi düşünmüş, oysa zümrüdünü bulması için bir taş, tek bir taş kalmıştı. Kişisel menkıbesi üzerine bahse girmiş bir insan olduğu için madenci, yaşlı adam işe karışmaya karar vermiş. Bir taşa dönüşüp madencinin ayaklarına yuvarlanmış. Başarısız geçen 5 yıl yüzünden eziklik duyan madenci taşı öfkeyle alıp uzaklara fırlatmış. Taşı öylesine bir hızla fırlatmış ki başka bir taşa çarpan taş parçalanmış ve ortaya dünyanın en güzel zümrüdü çıkmış. "İnsanlar yaşama nedenlerini pek çabuk öğreniyorlar," dedi yaşlı adam gözlerinde beliren acıyla. "Belki de gene aynı nedenle hemen pes ediyorlar. Ama dünyanın hali böyle işte." Delikanlı konuşmanın gizli hazine yüzünden başlamış olduğunu anımsadı. "Hazineleri seller toprağın altından çıkartırlar. Gene seller toprağa gömerler," dedi yaşlı adam. "Hazinen hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan sürünün 1/10'ını bana vereceksin." "Hazinenin 1/10'ı yetmez miydi?" Yaşlı adam hayal kırıklığına uğrar gibi oldu. Henüz sahip olmadığın bir şeyi vaat ederek gidecek olursan onu ele geçirmek arzunu yitirirsin. Çoban bunun üzerine hazinenin onda birini Çingene kadına söz verdiğini söyledi yaşlı adama. Çingeneler kurnazdır diye içini çekti yaşlı adam. Ama ne olursa olsun hayatta her şeyin bir bedeli olduğunu öğrenmek senin için de iyi bir şey. Işığın savaşçılarının öğretmeye çalıştıkları da budur zaten. Delikanlıya kitabını geri verdi. Yarın sürünün onda birini bana getireceksin. Gizli hazineyi nasıl bulacağını söyleyeceğim sana. Haydi iyi akşamlar. Sonra alanın bir köşesinde gözden kayboldu. Delikanlı kitabı yeniden okumayı denedi ama bütün dikkatini kitabın üzerinde yoğunlaştıramadı. Yaşlı adamın doğru söylediğini bildiği için sinirli ve gergindi. Patlamış mısır satıcısını bularak bir torba patlamış mısır satın aldı. Yaşlı adamın anlattıklarını adama aktarmalı mıydı yoksa susmalı mıydı? Düşünüyordu ama bir türlü karar veremiyordu. Bazen işi oluruna bırakmak ilişmemekten daha iyidir diye düşündü ve adama bu konuda bir şey söylemedi. Konuşacak olsaydı satıcı günlerce kafa patlatacaktı. Her şeyi yüzüstü bıraksın mı yoksa bırakmasın mı? Ama küçük arabasına da iyice alışmıştı. Adamı kendisinin yol açacağı kararsızlık işkencesinden kurtarabilirdi. Kentte dolaşmaya başladı. Limana kadar uzandı. Limanda küçük bir bina vardı. Bu binanın pencereye benzer bir deliğinden insanlar bilet alıyorlardı. Mısır ülkesinin Afrika'da olduğunu öğrendi. "Arzunuz?" diye sordu gişedeki memur. "Belki yarın," diye yanıtladı delikanlı uzaklaşırken. Koyunlarından birini satarak boğazın karşı yakasına geçebilirdi. Bu düşünce ürkütüyordu onu. "Al sana bir hayalperest daha," dedi gişedeki adam arkadaşına. "Bilet alacak parası bile yok." Delikanlı gişenin önünde koyunlarını düşünmüş ve onların yanına gitmekten korkmuştu. 2 yıl içinde koyun yetiştiriciliği konusunda her şeyi öğrenmişti. Her türlü koyun bakımını, koyun kırpmayı ve sürüyü kurtlardan korumayı öğrenmişti. Endülüs'ün bütün kır ve otlaklarını tanıyordu. Koyunlarının her birinin alış ve satış fiyatlarını biliyordu. Arkadaşının ağılına en uzun yoldan gitmeye karar verdi. Kentin bir şatosu vardı. Kaleye tırmanıp surların üzerinde oturmak istedi canı. Yukarıdan Afrika'yı görebilirdi. Neredeyse bütün İspanya'yı uzun süre işgal etmiş olan mağriplerin buradan geldiklerini söylemişti biri. Bir zamanlar. Mağriplerden nefret ediyordu. Çingeneleri onlar getirmişlerdi. Yukarıdan yaşlı adamla gevezelik ettiği alanda aralarında olmak üzere kentin büyük bir bölümünü görebilirdi. Şu ihtiyara rastladığım ana lanet olsun diye düşündü. Gördüğü düşleri yorumlayabilecek bir kadın bulmaya gitmişti yalnızca. Ne kadın ne de yaşlı adam kendisinin bir çoban oluşunu umursamıyorlardı. Hayatta hiçbir şeye artık inanmayan, çobanların bir gün duygusal olarak koyunlarına bağlanabileceklerini anlayacak durumda olmayan yalnız insanlardı bunlar. Kendisi koyunlarını çok iyi tanıyordu. Hangisi topallıyor, hangisi 2 ay sonra kuzulayacak, hangileri tembeldir hepsini biliyordu. Onları kırkmayı ve kesmeyi de biliyordu. Gitmeye karar verecek olursa koyunları acı çekerdi. Rüzgar çıktı. O bu rüzgarı tanıyordu. Gün doğusu diyorlardı bu rüzgara. İmansız sürüleri de bu rüzgarla birlikte gelmişlerdi. Tarifaya gelmeden önce Afrika'nın bu kadar yakın olduğunu hiç düşünmemişti. Çok büyük bir tehlikeydi bu. Mağripliler ülkeyi yeniden istila edebilirlerdi. Gün doğusu daha da sert esmeye başladı. Koyunlarımla hazine arasında kaldım diye düşündü. Karar vermek, alıştığı şey ile sahip olmayı çok istediği şey arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Ayrıca tüccarın da kızı vardı. Ama kız koyunlar kadar önemli değildi. Çünkü kendisine bağımlı değildi kız. Kesin olan bir şey vardı. Ertesi gün kız kendisini görmese bunun farkına bile varmazdı kız için. Bütün günler birbirinin aynıydı. Ve bütün günler birbirine benzediği zaman da insanlar güneş gökyüzünde hareket ettikçe hayatlarında karşılarına çıkan iyi şeylerin farkına varamaz olurlar. Annemi, babamı, doğduğum kentin şatosunu terk ettim. Onlar bu duruma alıştılar, ben de alıştım. Koyunlar da benim yokluğuma alışırlarsa iyi ederler diye düşündü. Yukarıdan alana baktı, seyyar satıcı patlamış mısırlarını satmayı sürdürüyordu. Bir süre önce yaşlı adamla sohbet ettiği sıraya bir genç çift gelip oturdu ve öpüşmeye başladı. Patlamış mısır satıcısı diye mırıldandı ama cümlesini bitirmedi. Çünkü gün doğusu daha da sert esmeye başlamıştı. Rüzgarı yüzünde hissetti. Kuşkusuz mağriplileri getiriyordu bu rüzgar ama çölün ve peçeli katınlarında kokusunu taşıyordu buralara. Bir gün bilinmezin peşine düşmüş, altın ve serüven ve piramitleri aramaya çıkmış insanların terini ve hayallerini de getiriyordu. Rüzgarın özgürlüğünü kıskandı delikanlı ve onun gibi olabileceğini anladı. Kendisinden başka hiçbir şey engel değildi buna. Koyunlar, tüccarın kızı, Endülüs kırları onun kişisel menkıbesinin menzillerinden başka bir şey değillerdi. Ertesi gün öğleyin yaşlı adamın yanına gitti delikanlı. Yanında 6 koyun götürdü. Çok şaşırdım dedi yaşlı adamı. Arkadaşım sürüyü satın aldı hemencecik. Ömür boyu çoban olmayı hayal ettiğini söyledi bana, iyi alamet. Hep böyle olur diye karşılık verdi yaşlı adam. Biz buna lütuf kuralı adını veririz. İlk kez kağıt oynadığın zaman kesinlikle kazanırsın, acemi talihi. Peki neden böyle oluyor? Çünkü hayat senin kişisel menkıbeni yaşamanı istiyor. Sonra 6 koyunu incelemeye başladı ve 1 koyunun topalladığını fark etti. Delikanlı bunun önemsiz bir şey olduğunu, çünkü bu koyunlarının en akıllısı ve çok gün verdiğini söyledi. Hazine nerede diye sordu. Mısır'da, piramitlerin yanında. Çoban irkildi. Yaşlı kadın aynı şeyi söylemiş, üstelik para da almamıştı. Hazineye ulaşmak için işaretlere dikkat etmen gerekiyor. Tanrı, herkesin izlemesi gereken yolu yeryüzüne çizmiştir, yazmıştır. Senin yapman gereken, senin için yazdıklarını okumak yalnızca. Delikanlı, konuşmaya başlamadan önce kendisiyle yaşlı adam arasında bir pervane havalandı. Dedesini anımsadı. Dedesi, pervanelerin şans simgesi olduklarını söylemişti çocukluğunda. Tıpkı cırcır böcekleri, yeşil çekirgeler, küçük gri kertenkeleler ve 4 yapraklı yoncalar gibi. Doğrudur dedi delikanlının düşüncelerini okuyan yaşlı adam. Tıpkı sana dedenin öğrettiği gibi birer işarettir bunlar. Sonra sarındığı harmaniyi açtı. Delikanlı daha önce görmüş olduğu şeyden çok etkilenmişti. Bir gün önce gözlerini kamaştıran parıltıyı anımsadı. Değerli taşlarla süslü som altından kocaman bir göğüslük vardı göğsünde yaşlı adamın. Gerçek bir kraldı yaşlı adam. Haydutların saldırısına uğramamak için böyle geziniyordu. Al dedi göğsünün ortasına kakılmış, biri beyaz, biri siyah 2 taş çıkartarak. Birinin adı Urim, ötekinin adı da Tumim'dir. Siyah olanı evet demektir, beyaz olanı hayır anlamına gelir. İşaretleri yorumlamayı başaramadığın zaman sana yardım ederler. Ama her zaman nesnel sorular sor. Ama mümkünse kendi kararlarını kendin al. Hazine piramitlerinin yakınında bulunuyor, bunu biliyorsun zaten. Bana 6 koyun vermek zorunda kaldın çünkü karar vermene ben yardımcı oldum. Delikanlı 2 taşı heybesine koydu. Artık kararlarını kendisi verecekti. Her şeyin bir ve tek olduğunu asla unutma. Simgelerin dilini unutma. Ve özellikle kişisel menkıbenin sonuna kadar gitmeyi unutma. Ama şimdi sana küçük bir öykü anlatmak istiyorum. Bir tüccar mutluluğun gizini öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir çölde 40 gün yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir şatoya varmış. Söz konusu bilge burada yaşıyormuş. Bir ermişle karşılaşmayı beklerken bizim kahraman girdiği salonda hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarlar girip çıkıyor, insanlar bir köşede sohbet ediyor, bir orkestra tatlı ezgiler çalıyormuş. Dünyanın 4 bir yanından gelmiş lezzetli yiyeceklerle dolu bir masada varmış. Bilge sırayla bu insanlarla konuşuyormuş ve bizim delikanlı kendi sırasının gelmesi için 2 saat beklemek zorunda kalmış. Delikanlının ziyaret nedenini açıklamasını dikkatle dinlemiş Bilge ama mutluluğun gizini açıklayacak zamanı olmadığını söylemiş ona. Gidip sarayda dolaşmasını, kendisini 2 saat sonra görmeye gelmesini salık vermiş. Ama sizden bir ricada bulunacağım diye eklemiş Bilge. Delikanlının eline bir kaşık verip sonra bu kaşığa 2 damla sıvı yağ koymuş. Sarayı dolaşırken bu kaşığı elinizde tutacak ve yağı dökmeyeceksiniz. Delikanlı sarayın merdivenlerini inip çıkmaya başlamış. Gözünü kaşıktan ayıramıyormuş. 2 saat sonra Bilge'nin huzuruna çıkmış. Güzel demiş Bilge. Peki yemek salonundaki acem halılarını gördünüz mü? Bahçıvan başının yaratmak için 10 yıl çalıştığı bahçeyi gördünüz mü? Kütüphanemdeki güzel parşömenleri fark ettiniz mi? Utanan delikanlı hiçbir şey görmediğini itiraf etmek zorunda kalmış. Çünkü Bilge'nin kendisine verdiği 2 damla yağı dökmemeye çabalamış. Başka bir şeye dikkat edememiş. Öyleyse git, evrenimin harikalarını tanı demiş ona Bilge. Oturduğu evi tanımadan bir insana güvenemezsin. İçi rahatlayan delikanlı kaşığı alıp sarayı gezmeye çıkmış. Bu kez duvarlara asılmış tavanları süsleyen sanat yapıtlarına dikkat ediyormuş. Bahçeleri, çevredeki dağları, çiçeklerin güzelliğini, bulundukları yerlere yakışan sanat eserlerini, zarafetini görmüş. Bilge'nin yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Peki sana emanet ettiğim 2 damla yağ nerede diye sormuş Bilge. Kaşığa bakan delikanlı 2 damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Peki demiş bunun üzerine Bilgeler Bilgesi. Sana verebileceğim tek bir öğüt var. Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir. Ama kaşıktaki 2 damla yağı unutmadan. Çoban ağzını açıp konuşmadı. Yaşlı kralın anlattığı öykünün anlamını kavramıştı. Bir çoban gezmeyi sevebilir ama koyunlarını asla unutmaz. Yaşlı adam delikanlıya baktı ve sonra açık elleriyle delikanlının başının üzerine bazı tuhaf işaretler yaptı. Sonra koyunlarını önüne katıp uzaklaştı oradan. Küçük Tarifa kentinin yukarı kesiminde mağriplerin yaptırdığı eski bir kale vardır. Kale surlarına oturan biri, aşağıda bir alan, bir patlamış mısır satıcısı ve karşısında da bir parça Afrika görebilir. Salem kralı Melkisedek o akşam kale surlarına oturdu ve yüzünde gün doğusu adı verilen rüzgarı hissetti. Sahip değişikliğinin ve kargaşaların alt üst ettiği tedirgin koyunlar biraz ileride kımıldanıp duruyorlardı. Bütün arzuları yalnızca yiyecek ve içecekti. Melkisedek limandan uzaklaşan küçük gemiye baktı. Genç çobanı bir daha hiç görmeyecekti. Tıpkı aşar vergisini ödedikten sonra Avram'ı bir daha hiç görmediği gibi. Ama işinin özelliğiydi bu. Tanrıların dilekleri olamaz. Çünkü tanrıların kişisel menkıbeleri yoktur. Bununla birlikte Salem kralı yüreğinin derinliklerinden delikanlının başarıya ulaşmasını diledi. Ne yazık, yakında adımı unutacak diye düşündü. Ona adımı birkaç kez tekrarlatmalıydım. Benden söz ettiği zaman benim Salem kralı Melkisedek olduğumu söylemeliydi. Sonra gözlerini gökyüzüne kaldırdı, düşündüklerinden utanmıştı. Biliyorum boşların boşu, senin de söylediğin gibi tanrım. Ama bazen bir ihtiyar kral da kendisiyle gururlanmak gereksinimi duyabilir. Ne tuhaf bir memleket şu Afrika diye düşündü delikanlı. Kentin daracık sokaklarında dolaşırken gördüğü öteki kahvehanelere benzeyen bir kahveye oturmuştu. İnsanlar ağızdan ağıza dolaştırdıkları devsel pipolar içiyorlardı. Birkaç saat içinde el ele tutuşarak dolaşan erkekler, yüzleri peçeli kadınlar, yüksek kulelerin tepesine çıkıp şarkı söyleyen din adamları, bunların çevresinde de diz çöküp alınlarını yere vuran insanlar görmüştü. İmansızların tapınmaları diye düşündü. Çocukken köylerindeki kilisede bir kırata binmiş ermiş Santiago Matmoros'un heykelini gördü. Kılıcını çekmiş ayaklarının altında buranın insanlarına benzer insanlar. Kendini tedirgin ve yalnız mı yalnız hissediyordu. İmansızların korkunç kötüncül bakışları vardı. Üstelik yola çıkmanın büyük telaşı içinde bir ayrıntıyı unutmuştu. Uzun süre kendisini hazinesinden uzak tutabilecek tek bir ayrıntıyı. Bu ülkede herkes Arapça konuşuyordu. Kahvenin sahibi yaklaştı, delikanlı yandaki masaya getirdiğini gördüğü bir içeceği parmağıyla işaret etti. İşaret ettiği çaydı, acı çay. Oysa şarap içmek isterdi. Ama şimdi böyle şeylerle kaygılanacak zaman değildi. Hazinesinden başka bir şey düşünmemeliydi. Onu nasıl ele geçireceğini düşünmeliydi. Koyunların satışından oldukça önemli bir para sağlamıştı ve bu paranın büyülü bir gücü olduğunu biliyordu. Parası olan insan hiçbir zaman tamamen yalnız değildir. Kısa bir süre sonra belki de birkaç gün içinde piramitlere ulaşacaktı. Göğsü pırıl pırıl altınla kaplı bir ihtiyarın altı koyununu almak için yalan şeyler anlatmaya gereksinimi yoktu. Yaşlı kral ona simgelerden söz etmişti. Boğazı geçerken simgeleri düşünmüştü. Evet, onun nelerden söz ettiğini çok iyi biliyordu. Endülüs kırlarında geçirdiği zaman içinde izlemesi gerekli yolla ilgili işaretleri yeryüzünde ve gökyüzünde okumaya alışmıştı. Falanca kuşun varlığı yakınlarda bir yalan bulunduğunun işaretiydi. Filanca çalı ise çevrede su bulunduğunun belirtisiydi. Bunları öğrenmişti. Bunları koyunlar öğretmişti ona. Tanrı koyunları böylesine iyi güdüyorsa bir insanı da güdecektir diye düşündü ve içini rahatladığını hissetti. Çay daha az acı geldi. Sen kimsin diye sorulduğunu duydu İspanyolca. Birdenbire kendini alabildiğine güçlü hissetti. Kendisi simgeleri düşünürken biri çıka gelmişti. Sen nasıl oluyor da İspanyolca konuşabiliyorsun diye sordu. Karşısındaki Avrupalı gibi giyinmiş bir gençti ama ten rengi onun bu kentten olduğunu akla getiriyordu. Hemen hemen kendi boyunda, kendi yaşındaydı. Burada hemen herkes İspanyolca konuşur. İspanya'dan 1-2 saat uzaktayız yalnızca. Otur, bir şeyler ısmarlayayım sana. Benim için şarap söyle, şu çaydan nefret ediyorum. Bu ülkede şarap yoktur diye karşılık verdi öteki, din yasaklamıştır. Genç çoban bunun üzerine piramitlere gitmesi gerektiğini söyledi. Tam hazineden de söz açacaktı ki bunun doğru olmayacağını düşündü. Arap çocuk kendisini oraya götürmek için hazineden pay isteyebilirdi. Yaşlı adamın henüz sahip olunmayan şeylere ilişkin öneriler konusunda kendisine söylediklerini anımsadı. Mümkünse beni oraya götürmeni rica edeceğim, rehberlik ücretini öderim. Oraya nasıl gidildiği konusunda bir fikrin var mı? Kahve sahibinin yakınlarda olduğunu ve konuşmalarını dikkatlice dinlediğini fark etti delikanlı. Adamın orada bulunuşu canını sıkıyordu biraz. Ama bir rehbere rastlamıştı ve bu fırsatı kaçırmayacaktı. Koskoca Sahra Çölü'nü geçmek gerek dedi Arap çocuk. Bunun için de para gerekir. İlkin yeterince paran var mı bakalım, bunu bilmek isterim. Delikanlı bu soruyu biraz tuhaf buldu. Ama onun yaşlı adama güveni vardı ve yaşlı adam ona gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız bütün evrenin sizin yararınız için işbirliği yapacağını söylemişti. Parasını cebinden çıkartıp yeni arkadaşına gösterdi. Kahve patronu biraz daha yaklaşıp yakından baktı. İki adam aralarında Arapça bir şeyler konuştular. Patron öfkelenmişe benziyordu. Buradan gidelim dedi Arap delikanlı. Burada kalmamızı istemiyor patron. Delikanlı kendini daha rahatlamış hissetti. Borcunu ödemek için ayağa kalktı. Ama patron olup kolundan tutup noktasız virgülsüz uzun bir söylev çekmeye başladı. Delikanlı güçlü olmasına güçlüydü ama yabancı bir ülkede bulunuyordu. Yeni arkadaş kahve patronunu kenara itip delikanlıyı dışarı çıkardı. Parana göz koymuş dedi. Tanca Afrika'nın öteki yerlerine benzemez. Burası bir liman. Limanlar da hırsız yuvasıdır. Zor bir durumdayken kendisine yardım eden bu yeni arkadaşına demek ki güvenebilirdi. Cebinden çıkartarak parayı saydı. Yarın piramitlere ulaşabiliriz dedi öteki parayı alırken. Ama iki deve satın almak gerekiyor. Tanca'nın daracık sokaklarında birlikte yürüdüler. Her köşe bucakta satılacak mal sergileri vardı. Sonunda pazarın kurulduğu büyük alana geldiler. Binlerce insan pazarlık ediyor, alıp satıyordu. Sebzelerle halılar, türlü çeşitli pipolar yan yana sergilenmişti. Delikanlı yeni arkadaşın üzerinden gözlerini ayıramıyordu. Bütün parasının onun ellerinde olduğunu unutmuyordu. Parayı ondan geri istemeyi aklından geçirdi ama bunun kabalık olacağını düşündü. Şimdi üzerinde dolaşmakta olduğu bu yabancı toprakların gelenek ve göreneklerini bilmiyordu. Gözüm üzerinde olsun bu yeterli diye düşündü. Kendisi ondan daha güçlüydü.